Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Alak Suresinin 1-14. Ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, senin Rabbin en büyük kerem sahibidir. Ki O, kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretti. Hayır, gerçekten insan mutlaka azar. Kendini müstani gördüğünden, şüphesiz dönüş yalnızca Rabbinedir. Engellemekte olanı gördün mü, namaz kıldığı zaman bir kulu? Gördün mü, ya o kul doğru yol üzerindeyse, ya da takvayı emrettiyse? Gördün mü, ya bu engellemek isteyen yalanlıyor ve yüz çeviriyorsa? O, muhakkak Allah'ın görmekte olduğunu bilmiyor mu? Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
İran Radyo Podcast. Değerli dinleyiciler, İran'ın tarihi cazibelerini ele aldığımız podcast serisinin yeni bir bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bu podcast'te nadiri tavus kuşu tahtının Kacar tavus kuşu tahtı arasındaki farklılıklardan bahsedeceğiz. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Dinleyeceğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını dinleyebilirsiniz. Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Bugüne kadar İran tarihinde genellikle birbirleriyle karıştırılan bu iki taht hakkında bir şeyler duydunuz mu? İranlı sanatçıların yaptığı iki muhteşem taht. Biri Hindistan'da Kral Gorkhani için yapılmış, diğeri ise İran'da yapılmış. Fakat bu kez Kacar Kralı için yapılmıştır. Bu tahtların ikisi de çok muhteşem fakat kaderleri farklıydı. Bu iki tahtın hikayesini dinlemek istiyorsanız bugünkü sohbetimizi kaçırmayınız. Bu podcast'te genellikle birbiriyle karıştırılan iki muhteşem tahttan bahsetmek istiyoruz. Bu tahtların biri Nadirşah Tavus Kuşu tahtı, diğeri ise Güneş tahtı olarak da bilinen Kacar Tavus Kuşu tahtıdır. Bazıları bu iki tahtın aynı olduğunu ve Nadirşah Tavus Kuşu tahtının bazı ufak tefek değişiklikle Kacar Tavus Kuşu tahtına dönüştürüldüğünü düşünüyor. Tahtlardan biri Hindistan'ın fethinden sonra onu İran'a getiren Nadirşah Afşar'a aitti. Ancak Fethali Şah Kacar bir tane daha inşa edilmesini emretti. Değerli Kuhenur, Işık Dağı elmasının tavus kuşu tahtında kullanılmasını emretmişti. Elmas, tavus kuşu tahtı aslında Şah Cihan'ın en sevdiği tahttı. Hükümdarlığının ihtişamını göstermek için halk mahkemesinde o tahta otururdu. Muhammed Şah Gurkani, Hindistan Babür İmparatorluğu'nun tavus kuşu tahtına yaslanmayı deneyimleyebilen son kralıydı. 1738'de Nadir Şah'ın saldırısından sonra mağlup oldu ve hükümdarlığı sona erdi. Nadir Şah Delhi'yi fethetti ve 1739'da tavus kuşu tahtı ve diğer savaş ganimetleriyle İran'a döndü. Bu taht tavus kuşu tahtı olarak biliniyordu. Zira onun üzerine tüyleri zümrüt ve değerli taşlarla süslenmiş, açık tüylü iki tavus kuşu oyulmuş ve daha önce de belirttiğimiz gibi ve dediğimiz gibi ışık nuru elması da bu tahtın üzerinde sergilenmişti. Bu taht, Said Gilani olarak bilinen İranlı değerli sanatçı Muhammed Said Lahici tarafından yapılmıştır. Kendisi Safeviler döneminde İran'ın Hindistan'a giden ünlü şair ve sanatçılarından biriydi. Said Gilani'ye Hint sarayında eşi benzeri olmayan anlamında olan Bir Bedel Han deniliyordu. Zanaatkar, şair ve hattat olan bu değerli sanatçı tavus kuşu tahtını altın kaplamalı ahşaptan yapmıştır. Bu taht Gorkani kralları için yapılmış ve o dönemki geleneklere göre Hindistan'da iktidara gelen her kral tahtına mücevherler ekletirdi. Nadirşah'ın Hindistan'dan yanında getirdiği tavus kuşu tahtının belirsiz bir geçmişi bulunmaktadır. Nadirşah Afşar'ın ölümünden sonra tavus kuşu tahtının çalınmasıyla ilgili söylentiler bulunmakta. Bu söylentilere göre Nadirşah'ın ölümünden sonra tavus kuşu tahtı çalınarak Afganistan'a götürülmüş. Orada ışık nuru elması üzerinden çıkarılmış, tahta zamanla yok edilmiştir. Nadir tavus kuşu tahtının kaderi hakkında başka hikayelerde bulunmaktadır. Bir hikayeye göre Nadir Şah'ın öldürülmesinin ardından onun gizli hazinesi Ali Quli Mirza yani Nadir'in halefi tarafından yağmalandı ve tavus kuşu tahtı da Nadir'in generalleri tarafından çalındı. Onlar tavus kuşu tahtını parçalara ayırıp mücevherlerini de kendi aralarında bölüştürdüler. İngiliz politikacı Lord George Curzon'un anlattığına göre Ağa Muhammed Han Kacar Horasan'a saldırdığında Nadir Şah'ın torunu Şahruh Han'dan Nadir'in mücevherlerini talep etmiş. O da Nadir'in kırık tahtının kalıntılarını Ağa Muhammed Han Kacar'a vermiştir. Bazı tarihçiler ise Ağa Muhammed Han Kacar'ın Nadir Şah'ın tahtını sağ salim ele geçirdiğini fakat İran için harcadığına inanıyor. Tüm bu anlatılanlara rağmen bugün artık o görkemli ve değerli tahttan artık söz edilmemektedir. Ne yazık ki artık ondan geriye İran dışında sadece İngiltere Kraliçesinin tacında yer alan Işık Dağı kalmıştır. Nadir tavus kuşu tahtı sanılan başka bir tahtın daha olduğunu ve birçok kişinin bunun Şah Cihan'ın yaslandığı tahtın aynısı olduğunu düşündüğünü söyledik. Ama bu ikisi birbirinden farklıdır. Şöyle ki Kacar Hanedanı'nın kurup İran tahtına oturduktan sonra Ağa Muhammed Han taç giyme törenini gerçekleştirmek için bir tahta ihtiyaç duyar. Kendisine basit bir şapka hazırlanmasını emreder ve tahtı olmadığı için kralın taç giyme merasiminin yapılabilmesi için basit bir taht hazırlamıştır. Fetheli Şah amcasının tahtını İran imparatoruna layık görmemiş ve güneş tahtı veya tavus kuşu tahtının yapılmasını emretmiştir. Tavus kuşu tahtı miladi 1801 yılında İsfahanlı kuyumcular tarafından Fetheli Şah'ın zevkine göre yapılmıştır. Tahtın yapımı bir yıl sürdü ve Fetheli Şah miladi 1802 Nevruz'unda tahtına oturdu. Bu tahta üzerinde güneş işareti nedeniyle güneş tahtı adı verilmiştir. Güneş tahtı Fetheli Şah'ın Tavuz Tacı Dole ile evlendiği miladi 1845'ten beri Tavuz tahtı olarak bilinmeye başladı. Bu tahtın yapımında muhtelif ve çok değerli mücevherler ve elmaslar kullanılmıştır. Bu taht dikdörtgen şeklindedir. Uzunluğu yaklaşık 3,5 metre, genişliği ise 2,5 metredir. Kralın emriyle taht ahşaptan yapılmış ve saf altınla kaplanmış, kırmızı altın, zümrüt ve incilerle süslenmiştir. Kacar tavus kuşu tahtı, civata ve somonlarla birbirine bağlanan farklı parçalardan yapılmıştı ve tahta çıkabilmek için iki basamağı vardır. Güzel kakmalı ve emayeli kaçar tavus kuşu tahtında 22 bin adet taş ve 4527 değerli taş, 1444 elmas, 1431 zümrüt, 885 yakut, 797 elmas kullanıldı. Tahtın etrafında Kacar krallarını öven şiirler vardır ve tahtın alt kısmında da bir ejderha resmi görülmektedir. Tahtın üst kısmında dönebilen bir güneş bulunmaktadır. Bu nedenle güneş tahtı olarak da bilinmektedir. O dönemde Kacar tavus kuşu tahtı yapımının maliyeti 100 bin tomendi. Tavus kuşu yatağının tasarımı gökyüzüne benzetilmiş olup güneşi de gökyüzünün güneşidir. Yıllar sonra Nasreddin Şah Kacar iktidara geldiğinde tahtın onarılmasını ve içine mücevher yerleştirilmesini emretti. Tavus kuşu tahtı ufak tefek değişiklikle Nasreddin Şah Kacar'a verildi. Bu değişiklikler arasında Nasreddin Şah Kacar'ın emriyle tahtın onarılması temalı bazı kıtaların eklenmesi de bulunmaktadır. Tahtın etrafındaki altın yazıtlar üzerine nastarlık yazı ve lapis lazuti mine ile şiirler işlenmiştir. Uzun yıllar boyunca insanlar ve birçok devlet adamı Kacar'ın tavus kuşu tahtının Nasreddin Şah'ın tavus kuşu tahtının aynısı olduğunu düşünüyordu. Kacar döneminin ünlü gezi yazarı Jean-Baptiste Tavernier tavus kuşu tahtı hakkında Nasreddin Şah ile konuşmuştu. Nasreddin Şah Tavernier'e bizzat Fetheli Şah Kacar'ın tavus kuşu tahtını inşası emrini verdiğini söylemişti. Fetheli Şah'ın diğer ülke liderleriyle yapacağı görüşmeler için nadir tahtı olarak bilinen bir başka taht da yaptırdığını da bilmek ilginçtir. Şah, Tahran çevresindeki villalarda önemli kişilerle buluştuğunda bu tahtı da yanında götürürdü. Bu amaçla nadir tahtı birbirinden ayrılabilen ve rahatça taşınabilen 12 parça halinde yapılmış, üzerine 26.733 mücevher parçası yerleştirilmiştir. Evet, tarih sayfaları sürekli ard arda tekrarlanan olaylarla doludur. Ancak daha çekici ve önemlisi siyasi olaylara paralel olarak cereyan eden ve tarihin özü haline gelen maceralar ve anlatılardır. Olay sırasının pek net olmadığı, elimizde kesin belge ve delillerin bulunmadığı uzak geçmişten varsayımlarla ilerliyor, çağdaş döneme yaklaştıkça bazı açılardan biraz daha kolaylaşıyor. En azından başvuracağımız bir belgemiz oluyor. Bu bağlamda ünlü İranlı ressam Kemalül Mulk'un ayak izlerinin bulunduğu belirtilen Kacar Tavus Kuşu tahtının çalınmasıyla ilgili bir hikayeyi dinleyelim. Mirza Bozorg oğlu Muhammed Gaffari, Hicri Şemsi 1224 yılında Kaşan kentine bağlı bir köyde doğdu. Dönemin ünlü ressamlarından olan amcası Semiul Mulk ile birlikte Tahran'a gelerek Darülfünun medresesinde okumaya başladı. Okuduğu yıllarda ressamlığı da ihmal etmeyerek kısa süre sonra İran Şahı Nasreddin Kaçar'ın dikkatini çekti. Böylece saraydan Kemalül Mulk lakabını aldı. Kemalül Mulk Kacar Şahı Nasreddin'in çok sevdiği bir insan haline geldi. Öyle ki her çizdiği bir resim için Şah tarafından ona yüklü miktarlarda para, altın ve hediye veriliyordu. Bir süre sarayda ressam hocalığı yaptığı için Nakkaşbaşı lakabına da layık görüldü. Kemalül Mulk, Nasreddin Şah'ın saray ressamıyken sabahtan akşama kadar Golestan Sarayı'nda çalışıyor ve kralın istediği resimleri çiziyordu. Tahran'ın 15 Hordad semtindeki bu saraya gidecek olursanız tablolarından bazılarını görebilirsiniz. Eserlerine baktığınızda onun şöhretini ve nüfuzunu daha iyi görebilirsiniz. Şimdi bunları geçelim ve asıl macerayı dinleyelim. Kralın tavus kuşu tahtının aynalı salonda olduğu o günlerde Kemalül Mulk aynalı selam salonu boyamakla meşguldu. Bu nedenle sabahtan akşama kadar bu salonda resim yapıyordu ve bu resim onun yaklaşık 5 yılını aldı. Bu tablo şu anda Selam salonunun duvarında asılıdır ve yakından görebilmektedir. Bir gün Kemalül Mulk eve her zamankinden erken döner ve ertesi gün tavus kuşu tahtının heykelinden bir mücevherin çalındığı haberi gelir. Kral çok öfkeli. Saraylılar da tavus kuşu tahtının mücevherini aramakla meşgullerdi. Hırsızı bulmak için tüm sanıkları saraya dizdiler. Kemalül Mulk'un aynalı salonda çalışması ve tavus kuşu tahtının da orada olması nedeniyle o da sanıklar arasında yer aldı. Anlaşılan bu hırsızlık Kralı o kadar öfkelendirmişti ki saray ressamından dahi şüpheleniyordu. Bu mesele Kemalülmulk'un kraldan incinmesine neden oldu. Evet, hırsız kimdi? Akıbeti ne oldu? Ancak dakik inceleme ve araştırmaların ardından hırsızın Gülistan Sarayı'nın ana mürettebatından biri olduğu anlaşıldı. Mücevherleri saraydan kolay kolay çıkaramayacağından uygun koşullar oluştuğunda onları sarayın dışarına çıkarmak için sarayın önündeki bahçeye gömdü. Bu olayın ardından çalınan mücevherleri tahta yerleştirmişler ve tavus kuşu tahtını bir daha saldırıya uğramaması için daha güvenli bir yere taşımışlar. Çünkü bu taht kral için çok önemli olan değerli mücevherlerle süslenmiş ve bir kraldan diğerine miras kalan tahtlardan biriydi. Gacar tavus kuşu tahtını görmek istiyorsanız Tahran'daki İran Ulusal Mücevher Müzesi'ne gidebilir. Eğer bu tahtın yalnızca maketini görmek istiyorsanız Gülistan Sarayı'ndaki Selam Salonu'nu ziyaret edebilirsiniz. Değerli dinleyiciler, İran'ın tarihi cazibelerini ele aldığımız podcast serisinin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Bu podcast'te dünyadaki iki muhteşem taht olan biri nadir tavus kuşu tahtı, diğeri de Kacar tavus kuşu tahtından bahsettik. Umarız bu bölüm ilginizi çekmiştir. Bir sonraki bölümde İran'ın bir başka güzel hazinesinden bahsedeceğiz. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını dinleyebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran milletinin 15 Hordat kıyamı üzerine.
Hordat kıyamı bir millet bazı zorba güçlerin saldırısına ve zorbalığına maruz kaldığı vakit bu zulümlere karşı direnebilecek ve kendi kaderini belirleyebilecek tek gücün yine o milletin iradesi olduğunu ortaya koydu.
İran takvimine göre Hicri Şemsi 1342 yılının 15 Hordat günü Pehlevi rejimin ajanları Kum Din İlimler Merkezi'nde yaptığı ünlü konuşması ile Zalim Şah rejimi ve Amerikalı ve İsrailli patronlarının cinayetlerini ifşa etmesinin ardından İmam Hümeyni'nin itiraz sesini bastırmak için düzenlediği operasyonda İmam Hümeyni'yi tutuklayarak Tahran'da bir hapishaneye getirdi. O gün yaklaşık 15 bin inkılapçı Müslüman kana bulandı. Böylece bugün İran tarihinde 15 Hordat Kıyamı olarak kayda geçti. Gerçi 15 Hordat Kıyamı Görecide düzenlenen kanlı baskınla Şah rejiminin lehine sonuçlandı. Ancak gerçekte bu rejimin hain mahiyetini gün ışığına çıkardı. Ayrıca Büyük İslam İnkılabı hareketinin başlangıç noktası oldu. İslam İnkılabı 15 yıl süren mücadelenin ardından zafere ulaştı.
İmam Hümeyni'nin bu kıyamı başlatmasının esas amacı İran'da İslam dininin hakimiyetini sağlamak ve İslam şeriatini uygulamak ve Amerika ve İsrail'e olan bağımlılığı ortadan kaldırmaktı. 15 Hordat kıyamına zemin hazırlayan meselelerden biri Şah rejiminin Beyaz Devrim adı altında eyalet ve velayet dernekleri yasasına çıkarmasıydı. Ancak bu yasa sömürücü mahiyeti yüzünden kamuoyu ve özellikle dindar kesimlerin geniş çaplı itirazları ile karşılaştı. İmam Hümeyni Kum'da bulunan ulema ve taklit mercileriyle düzenlediği oturumda Aşura günü ulemanın her biri halkla düzenledikleri yas mirasimleri sırasında konuşma yapmalarını ve Şah rejiminin gerçek yüzünü ifşa etmelerini istedi. Ve kendisi de rejimin tüm tehdit ve uyarılarına rağmen 13 Hordat 1342 tarihinde Kum Dini İlimler Merkezi'nde bir konuşma yaparak Şah'ı, Amerika'yı ve Siyonist rejim İsrail'i en sert ifadelerle eleştirdi. Böylece İmam Hümeyni Şah'ın talimatı üzerine Kum'daki evinde tutuklandı.
İran İslam İnkılabı'nın esas gayesi sulta düzeniyle mücadele olduğundan 15 Hordat Kıyamı aslında aynı düşüncenin ve inkılapçı anlayışın temelinde siyasi bir hareketin ilk çekirdeğini oluşturdu. İmam Hümeyni tutuklanması ve ardından da sürgün edilmesiyle sonuçlanan ünlü konuşmasında Amerika'nın İran'a yönelik müdahaleci tavrı ve siyasi hedefleri ve Şah rejiminin korsan İsrail ile ilişkilerini sorguladı. Bu hareket Şah rejimi açısından Amerika'yı aleni bir şekilde savaş ilan etmekti. Bu yüzden de sert tepki gösterdi.
Bu önemli ve tarihi hadise İran milletinin kaderi üzerinde derin etki yaptı ve İslam inkılabını zafere götürdü. İran milletinin siyasi mücadele tarihinde birçok gelişme etkili oldu ve her biri bu süreci bir nevi etkiledi. Gerçekte 15 Hordat tarihi kıyamda bir inkılabın ihtiyaç duyduğu tüm siyasi, sosyal ve dini unsurlara sahipti. Bu unsurların her biri İslam inkılabının zaferi ve özellikle İran milletinin bu inkılap zafere ulaşıncaya dek direnişinin gelişmesinde belirleyici rol ifa etti. Gerçekte bu kıyam, İslam, İmam Hümeyni ve halk olmak üzere üç köklü temel üzerinde gelişen bir kıyamdı. 15 Hordat veya Haziran 1963 kıyamı, gerçi en şiddetli biçimde bastırıldı ve bir yıl sonra da İmam Hümeyni'nin Türkiye'ye ve ardından Irak'a sürgün edilmesiyle sonuçlandı. Lakin bu kıyamdan sonra İranlı din alimleri Despot Pehlevi rejimi ve Amerikalı hamilerine karşı mücadelesini geliştirdi.
İran'da 15 Hordat kıyamının şekillenmesinin sebeplerinden birini İran'ın dışında aramak gerek. İran Şahı Muhammed Rıza ise 1953 yılında Amerika ve İngiltere destekli gerçekleşen askeri darbenin ardından Musaddık yönetimini devirmiş ve iktidarın başına geçerek Amerika'nın himayesi altına girmişti. İran Şahı saltanatını sürdürmek ve Amerika'nın gönlünü kazanmak için Kennedy'nin politikalarını uygulamak ve görece reformlar yapmaktan başka çaresi yoktu. Söz konusu görece reformlar Beyaz Devrim adı altında aslında İran toplumunda İslam'ı silmeyi ve sapık batı kültürünü yerleştirmeyi amaçlıyordu. İşte bu noktada rahmetli İmam Hümeyni, Şah'ın İslam karşıtı planlarını ifşa ederek İran milletini yönetimin İslam karşıtı planları konusunda uyarmaya başladı. Bu ifşaat sonuçta İran'ın inkılapçı milleti üzerinde derin bir etki bıraktı ve 15 Hordat kıyamı İran milletinin Amerika'nın sulta düzeniyle mücadelesinde bir dönüm noktası oldu.
Ancak İran milletinin kıyamında ve bu kıyamın süreklilik arz etmesinde en önemli etken İmam Hümeyni'nin kişiliği ve direnişçi ruhu ve istikbariyle mücadele sürecinde kesin tavrıydı. 15 Hordat tarihi kıyamı doğrudan ve hiçbir şeyden çekinmeksizin Amerika ve İran'ın despot şah rejimi dönemindeki baskıcı şartlarına rağmen ilişkilerini sorgulamayı başladı. Bu yüzden bu inkılapçı hareket İran'ın sosyal ve siyasi gelişmelerini çok hassas bir aşamaya taşıdı ve Şah rejiminin kanlı baskınına rağmen bu hareket durmadı ve hatta İmam Hümeyni yurt dışına sürgün edildikten sonra da etkisini sürdürdü ve sonunda Şah rejimiyle mücadelenin temelini oluşturdu.
İmam Hümeyni, İslam İnkılabı zafere kavuştuktan bir süre sonra 15 Hordat Kıyamı hakkında şu tespitte bulundu. 15 Hordat Kıyamı, bir millet bazı zorba güçlerin saldırısına ve zorbalığına maruz kaldığı vakit bu zulümlere karşı direnebilecek ve kendi kaderini belirleyebilecek tek gücün yine o milletin iradesi olduğunu ortaya koydu. 15 Hordat, mübarek bir kaderin yazıldığı gündü. Gerçi bu yazı, bu diyarın genç insanlarının pak kanı ile bulandı. Lakin toplumun siyasi ve sosyal hayatında büyük bir değişimin başlangıcı oldu. 15 Hordat kıyamında en önemli nokta ise Şahlık rejiminin içi boş heybetinin çöküşüydü. Şahlık rejimi kendi kuruntuları ve efhamı ile kendini bu milletin kayyumu gibi görüyordu. Lakin koordineli ve milli vifak ve vahdet içeren bir hareketle zalim Şahlık rejiminin tüm haşmeti ve ihtişamı bir anda yıkılarak çöküverdi.
Tahran Radyosu
15 Hordat kıyamının üçüncü özelliği ise kıyamın halkçı oluşuydu. Bu kıyam herhangi bir özel kesime ait değil, köylüsünden kentlisine, ümmisinden akademisyenine, kadınından erkeğine, gencinden yaşlısına tüm kesimleri kapsayan bir harekettir. Bu insanları tek bir çatı altında toplayan etken ise İslam'dı. Aslında hareketin halkçı oluşunun sebebi de İslam'ın İran toplumunda derin kökleri bulunmasından kaynaklanıyordu. Nitekim hareketin lideriyle halk arasındaki ilişki ulema tarafından sağlanıyordu. Çünkü ulema her yerde vardı ve halkla iç içe yaşıyordu. İlişkilerin kurulduğu ana üsler ise camiler, dini meclisler ve diğer kutsal mekanlardı.
Gerçekte 15 Hordat kıyamını tetikleyen tüm etkenler İslam inkılabını da zafere götürdü. Ve yine aynı etkenler İran İslam Cumhuriyeti'nin iktidarı ve kalkınmasına da vesile oldu. İslami olmak, halkçı olmak, rehberi desteklemek, İran İslam Cumhuriyeti'nin zaferinde ve son 30 küsür yılda Amerika ve müttefiklerinin komplolarını boşa çıkarmakta başarılı olmasında etkili olan etkenlerdir. İşte bu özellikleriyle İran İslam İnkılabı, bölge milletlerinin despot ve Amerika'ya bağımlı liderlerine karşı mücadelelerinde örnek olmuştur.
Tarihte de belirtildiği üzere İran'ın siyasi gelişme sürecinde bu milletin dini ve milli ve halkçı birçok kıyamı ve küresel istikbar ile mücadelesi söz konusu olmuş ve her biri de İran'ın siyasi gelişmelerinde kalıcı etkisi olmuştur. Bu yüzden 15 Hordat kıyamı veya 13 Aban küresel istikbarla mücadele milli günü gibi günleri unutmamak ve bu günlerin özelliklerini anlatmak gerekir. Siyasi ve sosyal açıdan bakıldığında da İran milletinin hiçbir zaman Amerika'nın nüfuzuna boyun eğmediği ve 15 Hordat kıyamı da bunun en somut örneği olduğu söylenebilir.
Değerli dinleyiciler, İran milletinin 15 Hordat kıyamı üzerine hazırlamış olduğumuz sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İlahi Önderler.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi'ye kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmak istediğimiz sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Kur'an-ı Kerim Yüce Allah tarafından insanları Hakk'a doğru hidayete erdirmek amacıyla son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme nazil edilen semavi kitaptır. Kur'an-ı Kerim İslam peygamberinin mucizesidir. Bu ilahi kitap 23 yıllık bir süre çerçevesinde ve vahiy yoluyla tedrici bir şekilde Resulullah Efendimiz'e nazil oldu. Allah Resulü Kur'an-ı Kerim ayetlerini halka tilavet eder ve ayetlerin cazibesi insanları İslam dinine iman etmeye yöneltirdi.
İslam peygamberinin ifade ettiği üzere Kur'an-ı Kerim'in derin zahiri ve batını vardır ve bu özellikleriyle oldukça etkileyicidir. Kur'an-ı Kerim'in mesajları içerik itibariyle müşrikleri iman, ahlak ve salih amele davet eder ve zahirde de ayetlerin güzelliği, ahengi ve coşturucu ifadeleri ve güçlü edebiyatı ve akıcılığı mesajlarının cazibesini artırırdı. O dönemde usta şairlerden biri olan Sevid bin Samet, müşriklerin Kur'an-ı Kerim'in nüfuzuna bir çare bulma çabalarına şöyle karşılık veriyordu. Muhammed ne bir sihirbaz, ne bir şair ve ne bir kahindir. Allah'a ant olsun, onun kelamının has bir tadı vardır. Kelamının kökleri bereketli ve dalları da bol meyvelidir. Ve onun kelamından daha üstün bir kelam yoktur.
Kur'an-ı Kerim ayetleri o kadar caziptir ki, Ebu Sufyan, Ebu Cehil ve diğer müşrikler geceleri Allah Resulü'nün evinin çevresinde saklanarak gizlice o Hazretin Kur'an-ı Kerim tilavetini dinliyor ve ayetlerin güzel ibareleri ve Resulullah'ın tilavetinden büyük zevk alıyorlardı. Fakat bu cahiller büyük bir bağnazlıkla ve Kur'an-ı Kerim muhtevasını benimsemeden başkalarını ayetlerin tilavetini dinlemekten men ediyordu. Çünkü etkilenmelerinden korkuyorlardı. Kur'an-ı Kerim yapıcı öğretileriyle Müslümanların düşüncelerini geliştirmekte etkili oluyor ve insanları düşünmeye ve araştırmaya teşvik ediyordu. Kur'an-ı Kerim ayetleri böylece insanları daha fazla düşünmeye ve daha fazla öğrenmeye yönelterek cahilliği ve bilgisizliği tenkit ediyordu. Kur'an-ı Kerim cahil insanları sahır ve dilsiz ve hayvanlardan farklı olmayan mahluklar niteliyordu.
Kur'an-ı Kerim'de ilim, hikmet, marifet, basiret, akıl, düşünce ve şuur gibi sözcükler birçok kez tekrarlanmıştır. Yüce Allah tüm insanlardan onlara sunduğu akıl nimetinden azami derecede yararlanmayı ve körü körüne taklit etmekten sakınmayı istemiştir. Kur'an-ı Kerim ilahi ayetleri okuyan fakat üzerinde derinlemesini düşünmeyen insanları da serzeniş ediyor ve neden bunu yapmadıklarını ve akıllarına kilit vurulmuş gibi davranmalarını sorguluyor. Asr-ı Saadet'te Kur'an-ı Kerim tavsiyeleri ilim ve düşüncenin halk arasındaki değerini daha da yüceltti ve sonuçta İslami toplum bilim ve düşünceye yöneldi. O dönemde insanlar Kur'an-ı Kerim'in sadece kutsal ahlaki ve manevi bir kitap olmadığını ve yüce bir yaşam için program sunduğunu da anladı.
Genelde her insan yaşamında saadet ve mutluluğa kavuşmayı ve arzularının ve ülkülerinin zirvesine tırmanmayı arzu eder. Kuşkusuz saadet ve kemale ermek için plan yapmak gerekir. Bu plan güçlü ilkelere ve mantığa dayalı olduğu gibi akli destekten de yararlanmalıdır. Yaşam için en ilkeli programlar ise nitelik ve yapı itibariyle en sağlam olan programlardır. Kur'an-ı Kerim semavi bir kitap olarak insan ve dünyanın İslam'ın tevhid düşüncesi temelinde güdümlü olduklarını beyan ediyor ve beşeri camia için en yüce hedefleri belirleyerek saadet ve mutluluğa kavuşmalarını amaçlıyor. Gerçekte Kur'an-ı Kerim yaşam manifestosu olarak insanlara tüm alanlarda en ilkeli ve en mantıklı programı sunar ve kesin bir ifade ile şöyle buyurur: "Şüphesiz ki bu Kur'an en doğru yola iletir. İyi davranışlarda bulunan müminlere kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler." Ve yine Nahl suresinde şöyle buyrulur: "Ayrıca bu kitabı da sana her şey için bir açıklama, bir hidayet ve rahmet kaynağı ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik."
Beşeri akıl ve düşüncenin ürünü olan kanunlar ve programlar insanoğlunun sahip olduğu İlim ve bilimin kısıtlı olması ve yaşamı boyunca karşılaştığı eksiklikler ve inişli çıkışlı süreçler yüzünden sürekli değişir. Bu yüzden bu kanunlar ve programlar bir yandan sürdürülebilir olmadığı gibi, öbür yandan da beşeri camianın tüm ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır. Oysa Kur'an-ı Kerim'de yer alan kanunlar ve hükümler ilahi sonsuz ve mutlak ilim ve hikmetin ürünü olduğundan ve Yüce Allah insanların tüm ihtiyaçlarını tam olarak bildiğinden beşeri toplumun saadete nail olabilmesi için en mükemmel ve en sürdürülebilir kanunlar ve hükümler ve programlardır. Nitekim Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de hiçbir kusur ve eksiklik olmadığını göstermek için tüm düşünürleri ve bilginleri Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayet ve surelere benzer bir örnek getirmeye davet ederek şöyle buyuruyor: "Eğer kulumuza indirdiğimiz hakkında şüphedeyseniz, haydi onun benzeri bir süre getirin. Ve eğer doğru söyleyenler iseniz, Allah'tan başka şahitlerinizi çağırın."
Bugün Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu günlerin üzerinden yaklaşık 15 asır geçtiği bir sırada hiçbir düşünür, filozof, bilgin, fakih ve hiçbir bilimsel ve akademik kurum veya kuruluş Kur'an-ı Kerim'in bu çağrısına karşılık veremedi. Bu durum hem Kur'an-ı Kerim'in ilahi asaletini gösterir hem de bu kitapta yer alan ayetlerin hiçbir insanın düşüncesinin ürünü olamayacağını ispat eder. Nitekim Allah Resulü de bu kitabın ilahi vahiden başka bir şey olmadığını buyurur. Buna göre ve kesin bir ifade ile Kur'an-ı Kerim'in en önemli özelliği içinde hiçbir tahrif gerçekleşmediğinden ibaret olduğunu söylemek mümkün. Zira Allah-u Teala bu kitabı korumayı güvence altına almıştır. Allah-u Teala şöyle buyurur: "Biz Kur'an-ı Kerim'i nazil ettik ve kesinlikle de onu koruyacağız."
Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'in hidayet kitabı olduğunu buyuruyor ki bu da bu semavi kitabın özellikleri arasında en önemli özelliği sayılır. Allah Teala, insanları hidayete erdirmek üzere birçok peygamber göndermiştir ki bu peygamberlerin bazıları mucizeleri ve diğer bazılarının mucizelerin yanı sıra kitap olmuştur. Kitap sahibi olan peygamberler ilahi hidayet hükümlerine de sahipti ve kitapları da ilahi hükümleri beyan etmek ve halkı hidayete erdirmek üzere getirilen kitaplardı. Fakat bu kitapların mucize boyutu söz konusu değildi ve aralarında bir tek Kur'an-ı Kerim mucize ve hidayet özelliklerini bir arada taşıyordu. Nitekim Bakara suresinin başında da bu kitabın muttaki insanları hidayete erdiren kitap olduğu ifade edilmiştir.
Kur'an-ı Kerim mesajları ve öğretileri tüm insanları hiçbir kısıtlama gözetmeksizin kapsayan tek semavi kitaptır. Gerçekte Kur'an-ı Kerim'in ebedi oluşunun sırrı da hiçbir çağa ve hiçbir zaman dilimine özel olmamasında yatmaktadır. Nitekim zaman ve mekan kavramları veya kör bağnazlıklar hiçbir zaman bu ilahi kitabın asaletini etkileyemedi. Yüce Allah, İslam peygamberinin bu ebedi mucizesini insanları karanlıktan ve cahillikten, zulüm ve adaletsizlik karanlığından kurtararak aydınlığa kavuşturan kitap olarak tanımlıyor.
İngiliz bilgin John Dion Port, Muhammed ve Kur'an-ı Kerim katında Taksir Özrü adlı kitabında şöyle yazıyor: "Kur'an-ı Kerim doğum anından ölüm anına ve yeniden yaşam ve uhrevi kurtuluşa kadar en güzel ve en iyi ve en tatlı ibareleri gündeme getiriyor ve tüm medeni, askeri, yargı, ceza, ruhsal, ahlaki, edebi ve talim ve terbiye hükümlerini içeriyor." Alman şair Goethe de şöyle diyor: "Bizim papazlarımız uzun yıllar bizleri mukaddes Kur'an-ı Kerim hakikatini ve getireninin azametini idrak etmekten uzak tuttu. Ancak her ne kadar ilim ve bilim yolunda ilerler ve bağnazlık perdelerini aralarsak, Kur'an-ı Kerim'in tümünü içerdiği İslam'ın yapıcı öğretilerinin azameti bizi derin bir hayrete ve şaşkınlığa düşürüyor ve bugün artık bu anlatılmaz kitabın beşeri alemi kendine çekmesi ve çağımızın ilim ve bilimi üzerinde derin tesirini göstermesi ve cihan şumul hale gelmesi yakındır."
Evet değerli dinleyicilerimiz, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemle başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıttığımız sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Zeyd Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Zeyd Ali Hamenei, İmam Hüseyin cihadının mazlumiyetin doruğunda bile izzet ve iktidarla beraber olduğunu belirtiyor. Bu konuyu bugün ele alacağız. Yapılacak olan cihat, İslami izzet ile yapılmalıdır. Zira üstünlük Allah'ın, peygamberin ve inananlarındır. Müslümanlar bu hareket ve bu cihat yolunda da kendileri ve İslam'ın izzetini korumalıdırlar. Mazlumiyetin doruğunda yüzüne baktığında hamasi ve izzetli bir yüz görüyorsun. Eğer çağımız tarihinde çeşitli askeri, siyasi mücadelelere bakarsanız, hatta silaha sarılıp fiziksel bir çatışmaya girenlerin bile bazen kendilerini rezil ettiklerini görürsünüz. Fakat Aşura mantığında bu mesele yoktur. Hüseyin İbni Ali'nin bir gece fırsat istediği, izzetli bir şekilde mühlet alıyor. Oradaki hel min nasır diyor, yardım istiyor. İzzet ve iktidar konumundadır. Medine'den Kufe'ye kadar çeşitli insanlarla karşılaştığında ve onlarla konuştuğunda ve bazılarından yardım aldığında zayıf ve güçsüz durumdan değil, bu da seçkin bir diğer unsurdur. Bu unsur, Aşura yolunu izleyenlerin programlarına dahil ettikleri tüm cihatlarda görülmelidir. Tüm cihat eylemlerinde ister siyasi, ister propaganda olsun, isterse hayatın feda edildiği yerlerde olsun, izzetli bir konumdan yapılmalıdır. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Zeyd Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'daki yenilikler.
Muhterem dinleyiciler, İran'daki yenilikler isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bu programımızda İran'daki ve İran'la ilgili son bilimsel, kültürel, sanatsal ve ekonomik yenilikleri ve gelişmeleri ele alıyoruz.
Bu haftaki programımızı teknoloji alanındaki yeni gelişmeler ile açmak istiyoruz. Bilgi Eda'yla bir şirketin araştırmacıları, farmasötik ve tıbbi ürünlerde kullanılan insan, bitki ve hayvan kaynaklı polimerleri üretmeyi başardı. İran'daki Royan Araştırma Enstitüsü Bilim Kurulu üyesi Dr. Hamed Daimi'ye göre, Royan Araştırma Enstitüsü'nde son 7 yıldır doğal polimerlerin yapısını biyomedikal uygulamalar için değiştirmek alanında büyük bir projeyle araştırmaya başladıklarını belirtti ve bunun polisakkaritlerin ve insan, hayvan ve bitki kaynaklı protein ve protein olmayan malzemelerin doğal polimerlerinin modifikasyonu ile ilgili ana plan olduğunu vurguladı.
Bu araştırmacıya göre arginat bu doğal polimerlerden biridir ve diş kalıp malzemeleri, yara pansumanları, sargıları ve hijyen ve sağlık ürünlerinin üretiminde kullanılmaktadır. Arginat su veya sulu ortamlarda çözüldüğünde koyulaştırıcı özellik oluşturan bir maddedir. Bu nedenle gıda endüstrisinde konsantre olarak da kullanılmaktadır. Kitosan ise yengeç gibi kabuklulardan ekstrakte edilen ve işlenen ve yeni pansuman yapımında kullanılan doğal bir polimerdir. Doktor Daimi son zamanlarda birkaç farklı çalışma yoluyla alşinatın basit kimyasal reaksiyonlarla değiştirildiğinde benzersiz bireysel özellikler gösterebileceğini gördük. Örneğin alşinat sülfat üzerinde çok araştırma yaptığımız ve dünyanın önde gelen gruplarından biri olarak ilginç sonuçlar elde ettiğimiz malzemelerden biridir dedi.
Bu araştırmacıya göre alşinat sülfat, heparin gibi davranabilen ve kanın pıhtılaşmasını önleyebilen bir maddedir. Doktor Daimi şöyle devam ediyor. Prestijli Karbohidrat Polimers dergisinde yayınlanan son araştırmalarımızdan birinde bu malzemeyi pıhtılaşma önleyici özelliklere sahip yapay bir damar yapmak için kullandık. Bu maddenin anti-inflamatuar etkileri de vardır. Ve aynı özelliği kullanılarak başka bir araştırmamızda bu maddenin diyabetik farelerde uzun süreli kan şekeri kontrolü için uygun bir polimer, substrat olarak kullanılabileceğini gösterdik. Başka bir araştırmada bir tavşan örneğinde ve kovayımızda alginat sülfatın derin kıkırdak yaralanmaların tedavisi için jel yapımında kullanılabileceğini gösterdik. Bu planın takdir edildiğinin belirtmek gerekiyor. Royan Araştırma Enstitüsü'nün bilim kurulu üyesi, bu biyopolimerlerin şu anda petrol ürünlerinden elde edilen yapay kapların üretiminde kullanılması gerektiğini belirtiyor. Bu grubun son araştırmalarının sonuçları, bir farenin vücuduna suni damar yerleştirildiğinde 5 ay sonra herhangi bir soruna yol açmadığını ve hayvanın hayatta olduğunu da gösteriyor.
Royan Enstitüsü araştırmacısına göre kitosanı ham madde olarak kullanmak ve yapısında bazı kimyasal modifikasyonlar yapmak yeni polimer malzemeleri tanıtma alanındaki son araştırmaların bir başka parçası olmuştur. Kitosan yara pansumanı ve sargı yapmak için kullanılan değerli bir malzemedir. Ancak asıl sorunu hücrelere ve yara bölgelerinin yüksek düzeyde yapışmasıdır. İyi bir pansuman yaranın daha fazla zarar görmemesi için yaradan kolayca çıkarılmalıdır. Ancak kitosan bu özelliğe sahip değildir. Bu araştırmacıya göre dünya bakteri ve mikroorganizma bileşiklerinden polimer elde etmeye doğru ilerliyor. Çünkü bunlar daha yenilenebilir olmalarına yanı sıra kolayca bozunuyorlar ve çözünüyorlar.
Başka bir başarıda İranlı araştırmacılar, şengar bitkisinin mide kanserini tedavi etmedeki etkisini bulmayı başardılar. Bu araştırmanın sonuçları, Alcana bacteriosa ekstraktının mide kanserinin olası tedavisi için etkili bir aday olarak kullanılabileceğini göstermiştir. İran Ulusal Genetik ve Biyolojik Kaynaklar Merkezi Öğretim Üyesi Dr. Abdurreza Danışver Amuli'ye göre, mide kanseri diğer kanser türleri arasında en ölümcül 3. kanser olarak sınıflandırılıyor. Her iki geri ise epidermal büyüme faktörü reseptör ailesine aittir. mutasyonlar ve yüksek ekspresyon dahil her iki değişiklikleri tüm tümör tiplerinde bulunur. Her iki genin ekspresyonunu azaltmak tümör büyümesini önleyebilir gibi görünmektedir. Isı şoku proteini HSP90 ayrıca maligniyete neden olan yüksek oranda eksprese edilen proteinlerin stabilitesinde ve işlevinde önemli bir rol oynar. Bu araştırmacıya göre şengar bitkisinin arkollu ekstratının AGS hücreleri üzerindeki etkisinin hücre canlılığı, gen ekspresyon düzeyi ve hücre apoptozu MTT real-time PCR ve flow simometri yöntemleriyle incelenerek Alcana bacteriosa olası mide kanserine etkili bir tedavi adayıdır. Bu araştırmanın sonuçları Advances in Traditional Medicine dergisinde yayınlandı.
Kan bağışığı özellikle anemi gibi rahatsızlıkları olan insanlar olmak üzere insan hayatını kurtarmaya yardımcı olur. Ancak buna olan talep rezervlerden çok daha fazladır ve kan grubu eşleştirme genellikle hastaların bağışlanan kana erişememesine neden olan başka bir zorluktur. Bu arada kan eksikliği için ilginç bir alternatif laboratuvarda kan hücrelerinin seri üretimidir. Bu hücre gerekli kan grubuna sahip olacak şekilde ayarlanabilir. Araştırmacılar bu amaca ulaşmak için araştırma yapmak yönünde onlarca yıl harcamış durumdalar. Şimdi ise ilk kez laboratuvarda üretilen kan insan hastalara enjekte edildi ve böylece bir süreç kan nakli sürecini dönüştürebilir ve bu bağlamda güvenliğini belirlemek için klinik çalışmalar da devam ettirilebilir.
Bu teknik donörden kan alınması ile başlar ancak bu süreçte araştırmacılar alyuvar kan hücreleri yerine kan kök hücrelerini izole etmeye çalışırlar. Bu hücreler izole edilir ve 18 ila 21 gün boyunca bir besin solüsyonuna konulur. Çoğalmak ve daha gelişmiş kan hücreleri haline gelmek bu sürecin sonucudur. Bir sonraki adımda bu hücreler saflaştırılır ve transplantasyona hazır olacak şekilde saklanılır. Nakledilen kan hücrelerinin güvenliğini ve insan vücudundaki raf ömürlerini belirlemek için Restore adlı yeni bir klinik çalışma tasarlanmıştır. Alyuvarlar normalde 120 gün yaşar ancak bağışlanan kan hücreleri farklı yaşlarda rastgele örnekler içerir. Ancak laboratuvarda üretilen kan tamamen tazedir ve 120 güne kadar dayanabilir. Bu testte en az 10 katılımcıya az miktarda kan 5 ila 10 mg kırmızı kan hücresi verilir. Her katılımcı 4 ay ara ile biri laboratuvar kanından, diğeri normal kandan kırmızı kan hücreleri içeren 2 kan transfüzyonu yapıldı. Bir sonraki adımda alıcılar herhangi bir yan etki açısından izlenir. Bu klinik deney sırasında 2 katılımcıya laboratuvar alyuvar kan hücreleri verildi. Araştırmacılara göre bunlarda istenmeyen hiçbir yan etki gözlenmedi.
Laboratuvarda üretilen alyuvar kan hücreleri daha fazla araştırma ile geleneksel bağışlanmış kana göre avantajlara sahip olabilir. Bu da sık kan transfüzyonu ve nakli gerektiren koşullara sahip kişiler için kan hücrelerinin daha uzun ömrü, daha uzun kan transfüzyon aralıkları anlamına gelir. Ayrıca verici ve alıcının kan grubunun eşleşmesi ihtiyacı da ortadan kalkar ve belirli bir kan grubunun olmaması da büyük olasılıkla ortadan kalkar.
Muhterem dinleyiciler, İran'daki Yenilikler isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik. Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Bugün ise su krizinin gelecek nesillerin gıda güvenliğini ne kadar etkileyeceğini ele almak istiyoruz.
Artık insanlar genelde nehirler ve su kaynakları yakınında toplanır ve ziraatle uğraşırlardı. Söz konusu kaynakların %97'si tatlı su değillerdi ve bu yüzden çok kısıtlı bir bölümü insan tarafından kullanılabilirdi.
Buna ilaveten yerkürede bulunan suların en az %76,1'i kristal veya buzullar halinde olmasından dolayı insan tarafından kullanılamazdı. Yeni ve modern tarımcılık yöntemlerinin kullanılması ve suyun verimli halde kullanılması ise dünyada artmakta olan nüfusun gıda maddelerini sağlama hedefine ulaşmak için hayati etkenlerdir. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO'nun tahminlerine göre gelecek 30 yılda insanlar %60 daha fazla gıdaya ihtiyaçları olacaktır. Bu artışın büyük bir bölümü ise sulamaya ihtiyaç duyan, daha fazla üretim için daha az arazi kullanma yöntemi olan yoğun ekimden olacaktır.
Bu yüzden su kaynaklarına ulaşma ve rekabet meselesi insan için temel sorunlardan biri olacaktır. Bu yüzden gıda ürünleri için suyun en verimli ve doğru kullanımına dikkat etmek gerekiyor. Tarım sektöründe doğru üretim yönteminin de kullanılması ve geleneksel tarım metotlarının modernleştirilmesi suyun tarım sektöründeki verimlilik düzeyini de artırmanın ilk çözüm yoludur. Bu arada modifiye tohumların kullanılması toprak kalitesini yükseltmek ve tarımcılığın diğer modern yöntemlerini kullanmak eş zamanlı olarak üretimin artmasına ve su kaynaklarının verimli kullanılmasına sebep olabilir. Bu arada sulama yöntemlerinin modernleştirilmesi ve su sızıntılarının önlenmesi de büyük önem taşıyor.
Tarım sektörü mevcut suların en az %70'ini kullanmakla su tüketiminde en büyük sektördür. Ürünün yetişmesi için önemli miktarda su kullanılması gerekiyor. Öyle ki 1 kilo pirinç yetiştirmek için 1,3 metreküp su kullanılmalıdır. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO tarafından gelişmekte olan 93 ülkede yapılan araştırmalar söz konusu ülkelerde su rezervleri hızla azalmakta olduğunu gösteriyor. Bu kaynakların yeri dolmazken 10 ülke kritik durumdadırlar. Şöyle ki, tarım için gereken suyun temini bağlamında yenilenebilir su rezervlerinin %40'ını kullanmak zorundadırlar. Bu arada 8 ülkede su temini için ciddi sorunları vardır ve bu ülkelerde yenilenebilir su kaynaklarının %20'sini tarım sektörüne tahsis etmeleri gerekiyor.
Gelişmekte olan ülkeler kendi besinlerini üretmek için her ne kadar kuru tarım ve sulama yöntemi tarıma özen gösterseler de tarım ürünlerinin çoğu sulama yöntemiyle yetişir. FAO'nun tahminlerine göre 2030 yılına kadar gelişmekte olan ülkelerde sulama tarım arazileri %20 kadar artacaktır. Ürün yoğunluğu ile ekim alanı 250 milyon hektardan 320 milyon hektara yükseltilebilir. Söz konusu artış için her damla suyun en verimli şekilde kullanılması gerekiyor.
Gıda ve su güvenliği eksikliği topraktan başlar. Birleşmiş Milletler çok ses getiren raporunda toprak verimliliğinin sona erdiğini duyurdu. Birleşmiş Milletler uzmanlarının incelemeleri mevcut sürecin devam etmesiyle besin üretmek için kullanılan toprakların ancak 60 yıllığına verimli olabileceğini gösteriyor. Bu korkunç düşüncenin görüntüsünü halihazırda dünyada genelde toprak erozyonu nedeniyle dünya tarım ürünlerinde %20'lik düşüş görebiliyoruz. Karada küçük çiftçilerin arazilerinin gasp edilmesi örneği denizlerde de yaşanıyor. Dev firmalar küçük balıkçıların yerini alıyorlar. Böylece avlanan balıklar besine ihtiyacı olanlara değil, daha az ihtiyacı olan fakat daha zengin olanlar için ihraç ediliyor. Dünyada yaklaşık 3 milyar insan günlük protein ihtiyaçlarının büyük bir bölümünü deniz ürünlerinden temin ediyor. Fakat mevcut sürecin devam etmesiyle deniz ürünlerini nerelerden temin etmeliyiz? Endüstriyel hayvancılığın verimliliği şaşırtıcı şekilde düşüktür.
Halihazırda buğday ve tahıllardan üretilen kalorinin %36'sı ve proteinin %53'ü hayvanların beslenmesi için kullanılıyor. Söz konusu besin maddelerinin 3'te 2'si gıda işleme sürecinde yok oluyor. Guardian dünya çapından edindiği verilere dayanarak yayınladığı raporda bitkilerden fasulye ve bezelye edilen her gram protein için 1 santimetre toprağa ihtiyaç olduğunu bildirmiştir. Aynı miktarda hayvansal protein için 1 metre kare yani yaklaşık 100 kat fazla toprağa ihtiyaç vardır. Tabii ki hayvancılık için uygun olan topraklar tarım için elverişli olmayabilir. Fakat bu alanlar doğal hayat ve ekosistemin kalıcı olması için temel role sahiptir. Sulaklar kurutuluyor, ağaçlar kesiliyor ve fidanlar ise kökten çıkartılıyor.
Etobur hayvanlar avlanıyor ve bitkiden beslenen hayvanlar ise doğal ortamdan sürülüyor ve her geçen gün daha fazla alan vahşi hayattan yoksun bırakılıyor. Daha fazla hayvansal protein üretmek için Madagaskar ve Brezilya yağmur ormanları yok ediliyor. Halihazırda daha fazla et tüketmek bir yana ihtiyacımız olan besinleri üretmek için bile gereken alana sahip değiliz. Yoksul kesimin gıdasını sağlayabilen arazilerin et üreten çiftlikleri çevirmek, pratikte yoksul insanların besinlerini ağızlarından çalmaktır. Tabii bu şekilde gezegenimizden de biyoçeşitliliği de tamamen silmiş oluyoruz. 21. yüzyılın başından itibaren neredeyse İran yüz ölçümünün yarısı kadar bir alan yoksul insanların avucundan çalınmış ve sanayi büyük tarım alanlarına dönüştürülmüştür. Bu tarım alanları söz konusu bölge halkının besinlerini değil, zengin ülkelerin talep ettiği tarım ürünlerini yetiştiriyor.
Tabii ki bu krizler yok edici ve korkunç etkileri vardır. Fakat olayın tümü değil. Dünyada genel gelir düzeyinin artmasıyla büyük bir çoğunluğun beslenme modeli bitkisel protein bazlı beslenmeden hayvansal proteine geçmektedir. Son yarım asırda et üretiminin miktarı 4 kata çıkmasına rağmen zengin ve yoksul ülkeler arasındaki fark ise daha da artmıştır. Ortalama küresel tüketim miktarı İngiltere'nin yarısı ve Amerika'nın 3'te 1'idir. Bu ülkeler dünyada en fazla et tüketen ülkeler olarak tarım arazilerinin çoğunu tahrip etmişlerdir. Peki bunca besini nereden sağlamak gerekir? Dünya nüfusunun sabit kaldığını farz etsek de yine de beslenme modelindeki bu değişiklik kalıcı olamaz. Şimdi dünya nüfusunun artmakta olduğunu da düşünsek et tüketim oranının artmasıyla daha fazla insanın açlığına şahit olabiliriz. Birleşmiş Milletler 2010 yılına göre 2030 yılında et tüketim miktarının %70 artacağını tahmin ediyor. Bu oran aynı dönemde nüfus artış oranının 3 katıdır. Bu gibi sebeplerden dolayı et tüketimine olan talebin artması nedeniyle daha fazla arsa hayvancılık faaliyetleri için ayrılır. Mevcut artış ile 2050 yılına kadar 2005 yılında et üretimi için ayrılan arazilerin 2 katı et üretimi için tahsis edilmelidir.
Fakat yerkürümüzde böyle bir talep artışı için gerekli arsa mevcut değildir. Uluslararası Su Yönetimi Enstitüsü tarafından açıklanan rapora göre tahmin edilmeyen hava durumu konusu, çeşitli su depolama seçenekleri için yüklü yatırımlar gerektiriyor. Böylece dünya toplumu böyle belirsiz ve bilinmeyen durumdan geçiş için hazır olabilir. Halihazırda sulama tarıma bağlı beslenen toplumlarda milyonlarca çiftçi bu hayat kaynağı unsurun tahmin edilmez ve düzensiz ulaşım imkanı ve azalma tehlikesi ve riski ile karşı karşıya bulunuyor. Küresel uzmanların belirttiğine göre dünyada insanların besinlerini üreten toplumun sayısı su yönetiminde yeni ve daha ciddi bakışlar ve kararların alınmasını gerektiriyor.
Asya kıtasında tarım arazilerin yaklaşık %66'sı sulanmazken Afrika'da besin maddeleri üreten tarım alanlarının yaklaşık %94'ü yağışlarla sulanıyor. Bu verilere göre uzmanlar Afrika ve Hindistan'da yaklaşık 500 milyon insanın tarımda yeni sulama metotlarından yararlanabilirler. Maalesef yağışların yüksek olmasına rağmen gerektiği kadar bu sulardan yararlanamıyor. Örneğin Afrika çiftçileri eskiden beri daha iyi ve verimli bir ürün için en uygun tohum serpme zamanını biliyorlardı. Fakat halihazırda yağışları tahmin edemedikleri için en uygun zamanı belirleyemiyorlar. Bu yüzden geçimleri tarımdan sağlanan bu gibi çiftçilerin bekası ise yağışlara bağlıdır. Bu gibi çiftçiler muhtemel zararların riskini azaltmak için her mevsimde az miktarda tohum serperek daha az hasat kazanıyorlar. Onlar ürünlerinin zamansız yağışlarla serptikleri tohumların yıkanacağı veya yağışların gecikmesiyle koruyacağını biliyorlar. Bu şartlarda iklim değişikliğinde her geçen gün yaşanan böyle dalgalanmaların sonuçları daha endişe verici sonuçlar doğurabiliyor.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi Endişeler ve Umutlar adlı programımızın bir başka bölümünü dinlediniz.
Programlarımızı ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalından takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82. Ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.